Ayrım 50, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 592. Üçlü sürüne sürüne nehir kıyısından ilerlemeye başladı. Latham en baştaydı. Sürünürken arkasında bıraktığı çukuru Ren'in suları dolduruyordu. Balık adam giysilerine çamur yapışıyordu. Silahlarını doğrudan başlarının üzerinde tutuyorlardı. Bu şekilde malikanenin eğimli bahçesinin sınırlarına vardılar. Yan yana gelerek birbirlerine işaret verdiler. Çimenlerin üzerine geçip rıhtıma yukarıdan bakan daha alçak bir verandaya çıktılar. Yukarı doğru çıkan güzel şekillendirilmiş bir bahçe şeklindeki yokuşun tepesinde ikinci bir veranda taraçaya vardılar. Buradan bakıldığında nehir kıyısındaki bu yalının kayarak açılan cam kapılarla dolu bir duvar olan arka tarafı görülüyordu. Bu cam kapılar artlarında balo veya ziyafet salonu gibi büyük bir odanın olabileceğini gösteriyordu. İçerideki loş ışıklı avizeler de bunun bir kanıtı gibiydi.
''Ben bu yeri daha önce gördüm.'' diye fısıldadı Drew.
''Sen buraya gelmiş miydin?'' diye sordu Witkowski.
''Hayır, resimlerini, fotoğraflarını gördüm.''
''Nerede?''
''Şu mimari dergilerden birinde. Hangisi olduğunu hatırlayamıyorum şimdi. Ama alçalan taraçalarda bir dizi cam kapıyı hatırlıyorum. Karin, sen ne yapıyorsun?''
''İçeri bakmam gerek.''
Döbrey sanki büyülenmiş gibi ayağa kalkıp koca cam panellerin olduğu duvara doğru robot adımlarıyla çimlerin üzerinde yürümeye başladı.
''Bakmalıyım.''
''Çabuk durdur onu.'' dedi albay. ''Tanrı aşkına durdur çabuk.''
Latham ok gibi ileri fırladı. Karin'i belinden kavrayıp yere doğru çekti. Aydınlık bölgeden kaçana kadar sağa doğru döne döne yuvarlandılar.
''Senin neyin var? Kendini öldürtmek mi istiyorsun?''
''İçeriye bakman gerek, beni durduramazsın.''
''Tamam, tamam, aynı fikirdeyim, hepimiz aynı fikirdeyiz. Ama biraz daha emin olalım durumumuzdan.''
Aniden iki özel tim komandosu dizlerinin üzerinde yan taraflarında bitiverdi. Witkowski verandadan sürünerek yaklaşıyordu.
''Bu pek zekice değildi Bayan Devries'' dedi yüzbaşı Deeds öfkeli bir şekilde.
''Bu cam kapılardan birinin yanında kimin durduğunu bilemezsiniz ve bu gece epeyce ay ışığı var.''
''Özür dilerim, gerçekten çok üzgünüm ama benim için önemli, çok çok önemli. Bir papazdan söz etmiştiniz, sarışın bir papazdan, ona bir bakmam gerek.''
''Yo, aman tanrım.'' diye fısıldadı Drew, gözleri Karin'e dikilmiş bir halde. Onun gözlerindeki paniği ve titreyen kafasını gördü.
''Bana söyleyemeyeceğin şey buydu demek.''
''Yavaş ol, çılopak.'' diye emretti albay, araya girip Latham'ın sol kolunu kavrayarak.
''Ve sen?'' dedi Drew, başını çevirip G2 emeklisinin çizgili ciddi yüzüne sert sert bakarak. ''Bunların hep ne demek olduğunu biliyordun ha, Storch.''
''Olabilir de, olmayabilir de. Ancak asıl konu ben değilim. Onun yanında kal genç adam. Kendisine verebileceğin tüm desteğe şu anda ihtiyacı olabilir.''
''Bizi takip edin.'' dedi Teğmen Anthony. ''Sağa kayıp köşeye geleceği, sonra da yan yan giderek ilk kapıya ulaşacağız. Sürgüyü yana düşürüp kapıyı 3-5 santim açmayı başardık. Perdenin arkasında neler olup bittiğini duymaya yetecek kadar.''
Yarım dakika sonra 5 kişilik ekip yalının zemin katının köşesinde üst taraçanın kenarında birbirlerine iyice sıkışmış bir durumda duruyorlardı. Witkowski Latham'ın omzuna dokundu. ''Onunla git.'' diye fısıldadı. ''Ellerin serbest ve çok atik olsun, hiçbir şey olmayabilir ama herhangi bir şeye karşı hazırlıklı ol.'' Drew omuzlarından tutarak nazikçe Karin'i ileri doğru itti. İlk cam kapıya geldiler. Karin iç perdenin kenarından etrafı kolaçan etti. Spot ışıklarının aydınlattığı kürsüdeki adamı gördü. Sarı saçlı papazın kalabalığa istelik Zeke Heil, Günther Jäger çığlıklarını nasıl attırdığını duydu. Kadının ağzı açıldı, gözleri dehşetle doldu, çığlık atmaya başlıyordu ki Zeke Heil haykırışları salonu doldurduğu anda Latham eliyle onun ağzını bir pençe gibi kapattı, hızla döndürerek yalının köşesine götürdü.
''Oydu!'' diye hıçkırıklar içinde katılarak konuştu Devries. ''O Frederick'ti!''
Onu sandala geri götür diye neredeyse haykırdı albay. Buradaki işi biz bitiririz.
Bitirecek ne kaldı ki? Orospu çocuğunu öldürmek mi?
Ah şimdi bir subay gibi davranmadın işte evlat. Her zaman bir bitiriş faslı vardır.
Ve biz de şimdi o fasıldayız komutanım dedi yüzbaşı Christian Dietz. Elinde minyatür bir video kamerası tutan ve içerideki cinnet halindeki olayları kaydeden teğmenine işaret ederek.
Çabuk kızı al götür buradan diye tekrar etti Witkowski.
Karin girdiği şokun etkisinden henüz kurtulamadığı için nehre geri dönüş sessizlik içinde geçti. Karin uzunca bir süre Pruva tarafında oturup nehrin karşı kıyısına vuran ay ışığını dalgın dalgın seyretmeyi tercih etti. Yolun yarısına doğru geldikleri bir sırada başını çevirip yalvaran bakışlarla Drew'ya baktı. Onun kendisine baktığını gören Drew sandalın küpeştesinden kalkıp yanına yaklaştı.
''Yardım edebilir miyim?'' diye sordu hafifçe.
''Zaten ettin ama beni affedebilecek misin?''
''Tanrı aşkına ne için affedeceğim?''
''Kontrolümü kaybettim. Hepimizin ölümüne neden olabilirdim. Stanley kontrolümü kaybetmemem için beni uyarmıştı.''
''Kaybetmen için yeterince nedenin yok muydu? Demek sırrın buymuş, kocan sağmış ve...''
''Yo hayır.'' diye sözünü kesti Karin. ''Belki de evet ama bu şekilde değil. Bizim bu gece gördüğümüz şekliyle değil.'' Sağ olduğuna emindim ve isteyerek ya da istemeye dönüp Nazi hareketinin bir parçası olduğuna inanıyordum. Ama böyle bir şeyi asla beklemiyordum.
Ne düşünmüştün?
Bir sürü şey, ileri sürülebilecek bir sürü açıklama. Doğu Berlin düşmeden önce onu terk ettim. Hayatını düzenlemedikçe bir araya gelemeyeceğimizi söyledim ona. İçkisi asla bir sorun olmamıştı çünkü alkol onu sadece daha tatlı, dışa açık ve şakacı biri yapıyordu. Sonra değişti, bambaşka biri oldu. Bana kötü davranmaya başladı, dövüyordu, duvardan duvara fırlatıyordu. Kabul etmiyordu ama uyuşturuculara bağımlı olmuştu. Onlar da inandığı her şeyi yok etmişti.
Ne demek istiyorsun?
Kendine inanırdı, kendini beğenirdi. Şurada burada içmek onun ara sıra yaptığı bir kaçamaktı, bağımlılık değildi. Öyle olmuş olsaydı ağabeyin ona tahammül edemezdi. Hem kişisel hem de mesleki nedenlerden dolayı.
Yerden göğe kadar haklısın dedi Drew. Harry iyi şaraptan ve kaliteli brandy'den hoşlanırdı. Ama sünger gibi içen birine katlanamazdı. Aslında ben de öyleyimdir.
Söylemek istediğim de bu. Freddy için de geçerliydi aynı şey. Belli bir süre kendisinin kişiliğini değiştiren şeylerden tiksinti duyardı ama o değişmişti. Dediğim gibi tamamen. Bir muamma olmuştu. Bir bakıyordun canavardı, bir bakıyordun tövbekar oluyordu. Sonra bir gece Amsterdam'dayken Harry'nin haklı olduğuna, Frederick'in öldüğüne kendimi ikna ettiğim sıralarda müstehcen bir telefon geldi. Hani şu arkadaşlarının önünde hava atan, seslerini değiştirmeye çalışarak konuşan ergenlik çağı gençlerinin yaptıkları gibiydi. O bildik cinsel talep ve hakaretlerle dolu bir konuşmaydı. Tam kapatmak üzereyken tanıdığım belli sözcük ve klişe lafları duyunca afalladım. Onları daha önceden de duymuştum. Freddy'den. ''Tanrım bu sen misin Freddy?'' diye bağırdım. Arkasından gelen o acı dolu çığlık hala kulaklarımda. Haklı olduğumu, Harry'nin yanıldığını anlamıştım.
Bu gece gördüğümüz şey o canavarın bir versiyonuydu dedi Drew. Acaba hala uyuşturucuların etkisinde midir?
Hiçbir fikrim yok. Belki bir psikiyatrist gelip Teğmen Anthony'nin yaptığı bant kaydını seyretmeli.
Seyretmek için sabırsızlanıyorum. O bant bir altın madeni olabilir. Karen, peki Witkowski bu işin ne kadarını biliyor?
Bunu da bilmiyorum. Bana bütün söylediği geçmişten gelen bazı yanıtlanmamış soruların olduğuydu. Ne demek istediğini bilmiyorum.
Kendisine soralım o zaman.
Latham dönüp albaya seslendi. O da iki komando ile birlikte teknenin kıç küpeştesinde oturuyordu.
Stan bir dakika buraya gelebilir misin?
Tabii.
Albay güverteyi geçip Drew ile Karin'in arasında durdu.
Stoş, sen bu geceki olayla ilgili Karin'le bana söylediklerinden çok daha fazlasını biliyordun değil mi? Hayır, bilmiyordum. Sadece olasılıklardan yararlanarak bir öngörüde bulundum. Freddy kimlik değiştirdiğinde girdiği en göze kılıklardan biri papaz kılığıydı ve doğrusu saçını boyamadığı zamanlarda Marilyn Monroe'dan bile daha sarışındı. Yüzbaşı 1.80 boyunda sarışın bir papazın lafını ettiğinde tam yanında duruyordum Karin. Senin kıpkırmızı kesildiğini gördüm. Derken gözümde bazı anılar canlanıverdi birden.
Ama bunlar senin oradaki adamın Karin'in kocası olduğunu düşünmene neyin neden olduğunu açıklamıyor, dedi Latham.
Şimdi birkaç yıl geçmişe gidelim, G2'ye. Frederick de Vries'in Stasi'nin elinde öldüğü haberi ulaştığı zaman dolduramadığımız birkaç boşluk vardı. Örneğin neden sorgulamalarını ve ölümünü bu kadar ayrıntısıyla kaydettikleri gibi. Bu normal değildi, hem de hiç değildi. Çünkü sorgulamayı yapan kişiler ve icraatları genellikle son derece gizli tutulurdu. Bir baskın sırasında sadece toplama kamplarında mahkumlara verilen dersler ele geçirilebilirdi.
Beni de ilk etkileyen buydu, dedi Karin, Harry'ye de. Ama o bunu güçlerini ve her şeyi kaybetmek üzere olduklarını bilen Stasi fanatiklerinin mentalitesine bağlamıştı. Bu fikre pek katılamamıştım çünkü Frederick sık sık Stasi'den bahsederdi. Ne kadar gaddar olabildiklerinden, ne kadar üçkağıtçı olduklarından ama temelde kendilerine hiç güvenmediklerinden. Kendilerine güvenmeyen kimseler kendilerini kendi sözleriyle mahkum ettirmezler.
Kendisine bunları söylediğinde ağabeyim ne demişti?
Hiç söylemedim ki. Bak, Harry sadece Frederick'in amiri değildi, ona çok düşkündü de. Ona Freddy ile aramızdaki tatsızlıklardan söz etmeye cesaret edemezdim. Kuşkuya yer yoktu. Freddy ölmüştü kayıtlara göre.
Bir iki şey daha vardı, dedi albay yumuşak bir sesle. Senin bilemeyeceğin bazı şeyler Karin. Frederick'in son 3 sızma görevinden getirdiği bilgilerin sahte olduğu açıkça görülüyordu. O zamana kadar biz de birkaç kişiyi kendi yanımıza çekmiştik. Bu adamlar yakında işsiz ve sorgulamalara maruz kalacaklarını bilen Stasi'cilerdi. Bu yüzden memnuniyetle işbirliğine girmişlerdi. Pek çoğu de Vries'in bulgularıyla çelişen kanıtlar getirmişlerdi.
Peki neden bunun üstüne gitmediniz, diye sordu Drew. Neden onu dışarı çekip şişe geçirmediniz?
Çok pis, puslu bir alandı, diye karşılık verdi Witkowski gölgelerin içinde başını sallayarak. Acaba aldatılmış mıydı? Yoksa ondan daha zeki birileri bir oyun mu tezgahlıyorlardı? Yoksa artık tükenmiş bitmiş miydi? Geçmişte olağanüstü biriydi. Belki de bunlar aşırı çalışmanın getirdiği atlamalardı. Artık sen bul cevabını, biz bulamadık.
Bir iki şey daha vardı demişti Stanley, dedi Karin. Onlar neydi?
Aslında sadece bir tane ama birbirini tanımayan iki dönek muhbirimiz tarafından doğrulanmıştı. Sonra biz de bunu teyit ettik. Stasi 100 tane gözü, 1000 tane vantuzu olan bir ahtapottu. Bir bakıma ülkenin gizli yönetimi ondaydı. Kocan iki kez Münih'e uçup daha sonra da Neo-Nazi hareketinin liderler adaylarından biri olarak tespit edilen General Ulrich von Schnabe ile görüştü. Sorgusundan önce kendi adamlarından biri tarafından hapishanede öldürüldü.
Yani tohum ekilmiş ve Günther Jäger adlı zehirli çiçek tomurcuklanmıştı, dedi Karin, inanamaz bir halde başını arkaya atarak. Ama nasıl? Akıl alacak iş değil.
Belki bu bant bize bir şeyler söyler.
Latham nazikçe albayı uzağa itip kolunu Karin'in omzuna koydu. Sonra Witkowski'ye döndü. Komik telefonunu al da Moro'nun burada Bond'daki adamlarına haber ver. Onlara söyle bize Königshof Oteli'nde üçlü bir suit ayarlasınlar. Birinde kasetten kasete kayıt yapabilen bir video cihazı da olsun.
Jawohl, mein Herr, dedi albay, ay ışığının kararsız ışıkları altında dudaklarında beliren takdir edici bir tebessümle. Gerçek bir komutan gibi çıktı sesin, Çlopak.
Nasıl olur, diye çığlık attı Karin de Vries birdenbire, acılı yüz ifadesi gökyüzündeki gece bulutlarını üzerine çekiyor gibiydi. Bir insan nasıl olur da başka birisi olur?
Bulacağız, dedi Drew onu tutarak.
Sözcükler ağızdan önce mırıltılar halinde, sonra birdenbire kükrercesine çıkan Almanca sözcükler kendilerine özgü, düzensiz bir ses akışı halinde garip bir kadansa dönüşüyordu. İnsanı hem uyuşturuyor hem de birden yerinden zıplatıyordu. Vaaz ve tehdit iç içeydi. Elde sürekli aynı yerde hiç kımıldamadan tutulamayan minyatür kameradaki sürekli kımıldanmalara veya birdenbire objektifin önünü kapatıveren perdeye karşın ekrandaki görüntüler de aynı şekilde hipnotize ediciydi. Sarışın peder 36 kişiden oluşan tümü de erkek dinleyici kitlesine konuşuyordu. Her ne kadar klasik Alman tarzı olmasa da giysileri pahalı giysilerdi. Salondaki dinleyicilerden kiminin kılığı diğerlerinden daha az resmiydi. Yat kaptanı kıyafetleri ve jogging eşofmanları takım elbiselerle tezat oluşturuyordu. Çoğunluk zımba gibi çakılmış, pür dikkat oturuyor, dehşetli vaizin tiradının çok şiddetli olduğu zamanlarda mahcubiyet içinde gözlerini kaçırıyorlar, ancak tümü birden sık sık tekrarlanan Sieg Heil'lara aynı anda kalkıyorlardı. Parlak sarı saçlı vecd halindeki papaz delici gözleriyle gerçekten büyüleyiciydi. Bandı videoya yerleştirmeden önce Teğmen Anthony, Königshof Oteli'nin koca suitinde tüm ekibin önünde durup bir duyuru yapmıştı. Kameranın zoom merceği ve yüksek empedanslı mikrofonu var. Bu nedenle her şeyi duyabileceksiniz. Ayrıca kimlik belirleme kaygılarını göz önünde bulundurarak yakın plan çekimler almaya çalıştım. Bay Latham Almanca bilmediğinden Chris'le ben İngiliz klavyesi olan bir daktilo istettik. Ve Günter Jäger'in söylediği her şeyi tercüme ettik. Metin mükemmel olmadı ama yine de anlaşılır.
Gerçekten çok düşüncelisin Jerry, dedi Drew, Witkowski ile Karin'in arasına otururken.
Düşüncelilik bir yana, yaptığımız gerçekten de önemli, diye araya girdi yüzbaşı Deeds. Televizyonun önünde yere çömelip bantı yerleştirirken hala titriyorum, diye ekledi muammalı bir şekilde. Pekala, işte gösteri başlıyor.
Ekrana birden ses ve görüntüler doldu. Latham İngilizce metni takip ediyordu.
Dostlarım, silah arkadaşlarım, 4. Reich'ın gerçek kahramanları, diye söze başladı kendisine Günter Jäger adını takan adam. Sizlere muhteşem haberler getirdim. Yükselen bir yıkım dalgası düşman başkentleri üzerine çöreklenmek üzere. Vakit geldi. 40 saatten daha az bir zaman var artık önümüzde. Uğruna çalıştığımız, acı çektiğimiz, kurban verdiğimiz her şey sonunda meyvelerini vermeye başlıyor. Asıl son daha henüz görünmedi ama sonun başlangıcının eli kulağında artık. Bu uluslararası felcin nihai sonucu bir omegasıdır. Bu gece sınırları, denizleri aşıp burada toplanmaya gelen sizler çok iyi farkındasınız ki düşmanlarımız bir kaos yaşamaktadırlar. Aralarından pek çoğu başka pek çoğunu bizim büyük davamızın parçası oldukları gerekçesiyle suçluyorlar. Yüzeyde bizlere lanet yağdırıyorlar ama milyonlarcası bizi sessizce alkışlamakta, çünkü bizim onlara verebileceğimiz şeyi istiyorlar. Her şeyi kendileri ve nefret edilesi İsrailliler için isteyen ve her suçu ortak işleyen Yahudilerin iktidar duvarlarını yıkın. Ciyak ciyak ortalıklarda koşturan aşağılık siyahları sınır dışı edin. Üretim vaatleriyle bizleri vergilendiren ama sonra bu vergileri üretimsizliği, yani yeniden yapılanmayı ilan etmek için kullanan sosyalistleri ezin. Dünya iyice tembelleşip kölelerin kanlarının damarlarını kirletmesine izin vermeden önce Romalılardan bir ders almalıdır. Güçlü olmalı ve aşağı tabakaya karşı kesinlikle müsamaha göstermemeliyiz. İnsan hilkat garibesi bir köpeği öldürüyor da neden aşağı ırktan ana babaların ürünlerini öldürmesin? Şimdi tekrar köpüren dalgalarımıza gelelim. Çoğunuz adını biliyorsunuz, kiminiz de bilmiyorsunuz. Bunun kod adı su yıldırımı ve tam da adına yakışır bir şey. Yıldırım insanı nasıl çarpıp öldürüyorsa su da aynı şekilde çarpıp öldürecek. 40 saatten az bir süre içinde Londra, Paris ve Washington'ın su rezervleri öyle olağanüstü toksik bir maddeyle kirletilecek ki yüz binlerce insan ölecek. Hükümetler felç olacak çünkü toksinlerin tahlilinin yapılıp sonra da karşı tedbirinin alınması günler hatta haftalar alacak. Bu zaman zarfında da...
Bu duyduklarım kâfi dedi Latham. Şu Allah'ın cezası şeyi kapatın, hemen çoğaltın. Nasıl yaparsınız artık bilmiyorum ama bu bantı Londra, Paris ve Washington'a gönderin. Ayrıca bu metni de vereceğim numaraya fakslayın. Aklına gelen herkesle telefonda görüşeceğim. Tanrım, 40 saat ha?
38. Bölüm. Wesley Sorenson, Latham'ın ahizenin diğer ucundan Bond'dan gelen sözlerini dinledi. Başkanın gözleri sabitleşmiş kararmıştı. Beyaz saçlarının kenarlarında boncuk boncuk terler belirmişti. ''Demek su rezervleri, rezervuarlar'' dedi. Korkusunu apaçık belli eden bir ses tonuyla. ''Bu ordu istihkam sınıfının görev bölgesi.''
Bu Pentagon'daki, Langley'deki ve FBI'deki herkesin ve Washington'da her su kaynağının yanındaki her polisin görev bölgesi Wes.
Oralar tel örgülerle kapatılmış olanlardır, sıkı korunurlar.
Tüm devriyeleri iki katına, üç katına, dört katına çıkarın diye ısrar etti Drew. Bu manyak kendine güvenmese o kalabalığa bu sözü veremezdi. Bahse girerim, oradakilerde tüm Avrupa halkının sahip olduğu servetin yarısından daha fazla para var. İktidara susamışlar. Ağızlarından salyalar akıyor. Sanıyorum o manyağın Nazi ilahına ödeyecek çok parası var. Tanrım, tam iki gün bile yok.
O kalabalığın kimlik tespiti nasıl gidiyor?
Ben nereden bileyim? İlk seni arıyorum. Şu anda bantları Fransız, İngiliz ve Amerikan istihbaratına geçiyoruz. Alman Cumhurbaşkanı sağ olsun uydu bağlantısı için bize hükümet stüdyolarından kanal açtı. Bizim cephemizdeki tüm soru ve açıklamalar doğrudan sana yöneltilecek.
Halka açıklama yapılamaz. Burada ve ülke genelinde hava netameli. İşler McCarthy döneminden de daha kötü olabilir. Birkaç yerde gösteriler olmuş. Trenton'da, eyalet başkentinde de yürüyüş yapılmış. Haklarında soruşturma yapıldığı bilinen politikacıların, bürokratların, sendika liderlerinin, şirket yöneticilerinin ve bu kişilerle uzaktan da olsa bir bağı olan kimselerin adı geçtiğinde kalabalıklar Nazi diye bağırmaya başlıyorlarmış. Üstelik bu daha başlangıç.
Bir dakika dedi Latham'ın sesi attın öbür ucundan. Dur bir dakika. Şu başlangıç isimlerden yüzlercesi Brüderschaft Vadisi'nden Harry tarafından çıkarılmıştı, öyle değil mi?
Öyle.
MI6 tutanaklarına göre de ağabeyim sadece bu isimlerin değil, bunlara yakın herkesin de incelenmesi gerektiğini belirtmişti.
Tabii. Bu standart bir işlem.
Sonra bu adlar yayılınca Nazi Yüksek Komutanlığından Harry'i öldürme emri geldi, tamam mı?
Kuşkusuz.
Neden? Neden Wes? Kuzunun peşine düşmüş, açlıktan gözleri dönen kurtlar gibi beni arayıp durdular.
Bunu ben de hiç anlamadım.
Belki de ben anlamaya başlıyorum. Bunu söylemek bana acı veriyor. Ama farz et ki Harry'e sahte isimler verdiler. Kasıtlı olarak. Bana şimdi söylediğin o havayı oluşturmak için.
Tanıdığım kadarıyla ağabeyin böyle numaraları yutmazdı.
Farz et ki başka seçeneği yoktu.
Aklını kaybetmemişti ya, tabii ki seçeneği vardı.
Farz et ki öyle oldu, yani aklını kaybetti. Gerhard Kröger bir beyin cerrahı ve Harry'i öldürmek için Paris'te kendi hayatını tehlikeye attı. Bir senaryoda onun, yani benim, başım kesilecekti. Başka senaryoda ise kafasını paramparça edecek bir yaylım ateş olacaktı. Kafasının sol tarafını.
Bir otopsi yapılsa iyi olur derim dedi konsolosluk operasyonları müdürü, sonra ekledi. Mümkün olduğu zaman. Şu anda Paris, Londra ve Washington'daki yüz binlerce insanı ölüme getirecek şu olay her neyse onu elimizden geldiği kadar hızlı biçimde durdurmalıyız.
Yeager onun adını koydu Wes. Rezervuarlardaki zehir.
Ben su işleri uzmanı değilim ama bu konudan biraz anlarım. Tanrım, geçmişte böyle şeyler olduğunda onları taktik sabotaj olarak nitelerdik ve tam tersine bunları ciddiye almazdık.
Neden?
Çünkü böyle bir işlem devasa bir iştir de ondan. Büyük şehirlerin suları üzerinde bir etki yapabilmek, ağır yük kamyonlarından oluşan en az 3-4 kilometre uzunluğunda bir tedarik hattı gerektirir. Ki bu görüntü de hemen kendini ele verir. Sonra bir de rezervuarlara giriş engeli var. Ki bu da bu kadar sayıda araç için tam anlamıyla imkansız. Etrafı çeviren tel örgüler hapishane duvarları gibidir ve her yerleri alarmla donatılmıştır. Bir tecavüz olduğu anda su kulesi güvenliğine bir sinyal gider ve derhal araştırma başlar.
Doğrusu tam bir uzmanmışsınız sayın şefim.
Saçmalama, bu bilgileri izciler bile öğrenebilir, hatta öğrenmişlerdir de. Hükümetten maaş alan bir inşaat mühendisi ise haydaydı bilir.
Demek karayolunu liseden çıkarıyoruz. Peki ya hava?
O da aynı şekilde imkansız. Alçaktan uçan en azından iki kargo uçak filosu olması lazım. Malzemelerini boşaltabilmeleri için en yakın su kulelerinin yanından geçip milimetrik hesaplarla hedeflerini bulmaları gerekiyor. Her durumda birbirleriyle çarpışırlar. Çarpışmasalar bile kulakları sağır eden motor gürültüleri bütün bölgeden duyulur. Tabii bu arada radara yakalanmalarını da hesaba katmadık.
Vay canına, sen gerçekten de bu tür bir sabotajın değerlendirmesini yapmışsın ha?
Sen de benim kadar iyi biliyorsun ki Drew, değişik seçenekler oynadığımız oyunların temelidir.
Bu oyun değil ki Wes. O piç gerçekten öyle yapacağını kastederek konuşuyordu. Bir yol bulmuş. Muhakkak yapacak bunu.
O zaman hepimiz işlerimizin başına dönsek daha iyi olmaz mı? Ben MI5 ve Fransa Dışişleri ile temas halinde olacağım. Siz de Ren nehrindeki yalıda bulunan herkesin kimlikleri üzerine dikkatinizi yoğunlaştırın. Claude MI6 ve Alman istihbaratıyla koordineli çalışın. Yarına kadar o fanatiklerin her birini hücrede görmek istiyoruz. Öncelikle Alman olmayanlarla ilgilenin. Sakın ülkeden çıkmasınlar.
50. ayrımın sonu. Sayfa 602.